Ayrım 4.
Ama öyle bir yumruk ya da darbeyle değil. Yumruklaşan mahkumları seyretmek için kendini daha bir seyirlik yer ararken yüksek voltajlı bir elektrik kablosuna basarak kaybetmişti hayatını. Kocasını kaybettikten sonra Cevriye evlerini satmış, yaşama arzusunu yitirmiş, neşirsiz bir tarih öğretmeni olarak kazancıhanesine göç etmişti. Okulda nasıl kopyaya, şamataya karşı savaş açmışsa, evde de patırtıya, kargaşaya karşı savaş açmakta kararlı olduğundan ömrü devamlı birilerini azarlamakla geçiyordu. Kazancı ailesi Cevriye'nin öğrencilerine acırdı içten içe. Bilmedikleri Cevriye'nin öğrencilerinin de ailesine acımakta olduğuydu. Ailedeki erkeklerden söz edince tabii bir de Sabahattin enişte vardı. Banu'nun yumuşak kalpli, iyi huylu ama o nispetle de çekingen kocası. Kağıt üzerinde hala evli oldukları halde balayından sonraki kısa bir dönem hariç Banu kendi evinde kocasıyla kalmak yerine zamanının çoğunu ailesinin konağında geçirmişti. Fiziksel uzaklıkları öyle dikkat çekiciydi ki Banu ikiz oğlanları hamile kaldığında herkes bu hamileliğin teknik olasılığı üzerine şakalar yapmıştı. Ancak bütün Kazancı erkeklerini bekleyen masum kader ikizleri daha bebekken yakalamıştı. Küçücük oğullarını çocuk hastalıkları yüzünden kaybeden Banu temelli ailesinin evine taşınmış, kocasını ara sıra ziyarete gider olmuştu. Gittiğinde onu hala seven bir eş bulurdu karşısında. Gene de yuvasında kalmaz, kalamaz, apar topar dönerdi aile ocağına. Son olarak tabii bir de Mustafa vardı. Bu neslin tek erkek çocuğu. Dört kızın arasında Allah tarafından bahşedilmiş kıymetli mücevher. Nasıl da istemişti Levent Kazancı kendi soyadını taşıyacak bir erkek evlat sahibi olmayı. Oğlan babası olma saplantısı öyle büyüktü ki Kazancı ailesinin dört kızı çocukluktan her aşamasında davetsiz misafir gibi hissetmişlerdi kendilerini. Levent Gülsüm Kazancı çiftinin ilk üç çocuğu kız olmuştu. Önce Banu, sonra Cevriye ve ardından da Feride. Kızlar varlıklarını bir ön söz olarak görmüşlerdi senelerce. Esas kitaptan önce yazılmış bir ön söz. Beklenen şarkılı önceleyen peşref. Beklenen oğlan çocuğundan önce geliveren, gereksiz, geçici aşamalar. Nihayet dördüncü çocuk oğlan olmuştu, Mustafa. Beşinci ve en küçük çocuk Zeliha'ya gelince doğmasının tek sebebi oğlan tutturan ebeveynlerinin şanslarını bir kez daha denemek istemiş olmalarıydı. Belki gene oğlan olur. Zeliha'ya sorarsanız peşrevden de kötüydü son notu olmak. Ön sözden beterdi son söz muamelesi görmek. Ön söz ya da son söz fark etmez. Asıl olan ortadaki metindi bu ailenin kitabında. Kıymetliydi Mustafa. Hal böyle olunca doğduğu andan itibaren Kazancı sülalesindeki erkekleri yakalayan lanetten onu korumak için bir dizi tedbir alınmıştı. Bebekken göz boncukları ve muskalarla kuşatılmış, yürümeye başladıktan sonra hep göz önüne tutulmuş, 8 yaşına kadar saçları kesilmemişti. Kız çocuğu gibi dolaşırsa Azrail'i aldatabileceğini umarak birisi çocuğa ne zaman seslenecek olsa kızım derdi. Kızım gel buraya. 20 yaşına bastığında Mustafa'ya olabildiğince uzağa gönderme kararı alınmıştı o birliğiyle. Hem buralardan uzaklaşırsa kaderinden daha uzun süre kaçabileceği umuduyla hem de doğrusunu söylemek gerekirse ailesi dışında kimseyle doğru dürüst geçinemediğinden mecburen alınan bir karardı bu. İyi bir öğrenci olduğu halde Mustafa'nın lise hayatı sosyalleşme beceriksizliği yüzünden berbat geçmişti. Evinde kral kesilmeye alışkın olan çocuk sınıfta nice öğrenciden sadece biri olmayı kabullenemiyordu. Evinde nasıl özel ise okulda da öylesine ayrıcalıktı ve biricik olmaya kalkışması en nihayetinde tamamen arkadaşsız kalmasına sebep olmuştu. Zamanla öyle gözden düşmüştü ki Mustafa, annesi Gülsüm onun için bir mezuniyet partisi vermeye kalktığında davet edecek arkadaşı bulamamıştı. Evinin dışında öylesine yalnız ve antisosyal, evinde ise böylesine kuşatılmış bir halde geçen her yaş günüyle Kazancı erkeklerin akıbetine adım adım yaklaşıyordu Mustafa. Bu şartlar altında oğlunu bir müddet yurt dışına göndermek yapılabilecek en iyi şey gibi gelmişti. Gerekli parayı temin etmek için cici annenin mücevherleri satılmış ve bir ay önce Kazancı ailesinin biricik erkek evladı ziraat ve biyosistem mühendisliği okumak ve inşallah ömrüne ömür katmak üzere Amerika'ya, Arizona Üniversitesi'ne doğru yola çıkmıştı. Velhasıl Temmuz ayının bu ilk cumasında Gülsüm, ailede erkek olmadığı için şükretsin diye Zeliha'yı azarladığında az da olsa bir haklılık payı vardı. Zeliha bu lafa cevap vermek yerine masadan kalktı, bu çatı altındaki tek eril varlığı bulmak ve beslemek için mutfağa gitti. Üçüncü Paşa'ydı kedinin ismi. Her zaman obur, doymak bilmez tekir bir kedi yavrusu. Kazancı konağında tıpkı insanlar gibi kedinin nesilleri de birbirinin ardı sıra gelip gitmişti. İnsanların aksine kediler hep ecelleriyle ölmüştü ama istisnasız hepsi yaşlılıktan gitmişti. Her ne kadar bütün kediler kendilerine has karakterlerini korusalar da genel itibariyle evin kedi soyunda birbiriyle rekabet halinde olan iki gen hakimdi. Bir tarafta 1930'larda cici annenin genç bir gelin olarak yanına getirdiği uzun tüylü, basık burunlu, bembeyaz İran kedisinden mahalledeki komşular çeyizi hep bir topu bu kedi herhalde diye dalga geçmişlerdi. Gelen asil genler vardı. Öteki tarafta beyaz İran kedisinin evden kaçtığı sırada çiftleşmeyi başardığı tam olarak tespit edilememiş ama belli ki tekir türünden bir sokak kedisinden gelen sokak genleri. Birbiri ardı sıra gelen nesiller boyu bu iki genetik özellikten kah biri kah öteki galip gelirdi bu çatı altında doğan kedilerdi. Bir süre sonra kazancılar kedilere farklı isimler bulmaya bırakmış, sadece kedi şeceresini takip etmeye başlamışlardı. Doğan yavru aristokrat tarafa benziyorsa yani uzun tüylü, yassı burunlu ve beyazsa ona annesinin soylu olduğunu tescil eden bir isim veriyorlardı. Birinci Paşa, ikinci Paşa, üçüncü Paşa. Yok, eğer yavru sokak kedisinin soyundan geliyorsa adını sırasıyla sultan koyarlardı. Birinci Sultan, ikinci Sultan, üçüncü Sultan. Şüphesiz paşadan daha üstün bir isimdi sultan. Sokak kedilerinin kendilerine yeten özgür ruhlar olduğunun, kimselere dalkavukluk etmeye ihtiyaç duymadıklarının göstergesi. Seçilen isimler kedilerin karakterlerine yansımıştı sanki. Asilzadeler ürkek, muhtaç ve sakin, soba başı tipleri olurdu. İşleri güçleri yalanmaktı. Ne zaman biri başlarını okşasa insan temasının bütün izlerini silmeye çalışırcasına yalanlamaya koyulurlardı. Halbuki ikinci genleri taşıyan tekirler her daim daha cevval, daha meraklı olmuşlardı. Yerlerinde duramayan, illaki her şeye burunlarını sokan tipler. Çikolata yemek gibi tuhaf, lüks alışkanlıklara sahip olmaları da cabası. Üçüncü Paşa'ya gelince o asilzade soyunun tüm özelliklerine haizdi. Etrafında nadide porselenler varmış gibi vakur bir ritimle yürürdü daima. Her fırsatta uygulamaya koyduğu iki meşgalesi vardı. Elektrik kablolarını kemirmek ve peşlerinden koşturamayacak kadar tembel olduğundan kuşlarla kelebekleri gözlemlemekle yetinmek. İkinci uğraşından bıkabilirdi ama birincinden asla. Evdeki hemen hemen bütün elektrik kabloları 2-3 kere ısırılmış, soyulmuş, dişlenmiş, tahrip edilmişti. Ne kadar yaşlı olduğu düşünülürse 3. Paşa'nın epeyce bir elektrik çarpmasını gayet iyi atlattığını anlaşılıyordu. Paşa, oğlum gel bakalım bak ne var burada. Zeliha bir dilim kaşar peyniri uzattı. Kediye kaşar yedirdiğini görse köpürürdü annesi. Gizli bir keyifle biraz daha kaşar verdi kediye. Sonra önlüğünü takıp lavaboyu köpüklü suyla doldurdu ve başladı tabaklar, bardaklar, tencereler yığınını ova ova yıkamaya. Nihayet bulaşıkları bitirip sakinleştiğinde ayaklarını sürüyerek geri döndü yemek odasına. Orada piç kelimesini hala havada asılı buldu. Annesi de hala somurtuyordu. Bir tatlıyı getirmeyi hatırlayana kadar ilgili bir sessizlik hüküm sürdü odada. Neyse ki çok geçmeden ayaklandı Cevriye. Kocaman bir tencereyle çıka geldi. Küçük kaselere dökülmüş sütlacı ikram ederken tatlımsı, yatıştırıcı bir koku doldurdu odayı. Belli ki yeni yapılmıştı sütlaç. Soğumasını beklemeyeceklerdi. Cevriye talimli bir rahatlıkla sütlacı bölüştürmeye devam ederken Feride de onun peşinden bütün kaselere Hindistan cevizi serpmeye koyuldu. Tarçın olsa daha iyi olurdu diye mızmızlandı Banu birden. Tarçını unutmayacaktın. Zeliha usulca yaslandı sandalyesine. Görünmez bir sigara içiyormuş gibi derin bir nefes çekti. Yorgunluğunu, bıkkınlığını, korkularını nefesiyle beraber azar azar salıverirken gün boyu yakasına bırakmayan o kayıtsızlık yayosunun yeniden inip çıktığını hissetti. Temmuz ayının bu ilk cuması, bu uzun lanetli gün boyunca yaşananlar ve yaşanmayanlar asla unutulmayacaktı. Hindistan ceviziyle kaplı sütlaç kaselerine dikti bakışlarını. İstemediği şeylere sebep olacaktı. İstemediği bir şeye gebe. Nice sonra bakışları hala tarçınsız sütlaca odaklı halde ve hiç de kendi sesine benzemeyen kibar, kadifemsi bir sesle mırıldandı. Üzgünüm dedi Zeliha. Çok üzgünüm. İkinci bölüm. Nohut. Süpermarketler asabı bozuk ve kafası karışık kadınlar için tuzaklarla dolu tehlikeli yerlerdir. En azından Rose gibi kadınlar için. Ne zaman süpermarkete girse ihtiyacı olmayan bir sürü ıvır zıvırı sepetine dolduruyor Rose. Ama bu sefer aynı hatayı tekrarlamamaya kararlı. Bu kez hakikaten ihtiyacı olan şeylerden başkasını almayacak. Söz verdi kendine. Bu kararlılıkla bebek bezlerinin bulunduğu koridora yollandı. Hem oyalanmanın zamanı değildi. Küçük kızını park yerinde arabanın içinde bıraktığı için huzursuz olmuştu. Ne demeye bırakmıştı ki bebeğini arabada bir başına? İşte bu da yapar yapmaz pişman oldu ama geri dönemediği, düzeltemediği hatalarından biri olarak kalacaktı. Doğrusunu söylemek gerekirse bu tür hadiseler son aylarda ürkütücü ölçüde çoğalmıştı. Kesin konuşmak gerekirse tam tamına 3,5 aydır. Gün be gün, hafta be hafta cehennem azabı yaşadığı, gerçeği kabullenememekte direndiği, kadere karşı çırpına çırpına mücadele ettiği, durmadan ağlayarak geçirdiği ve nihayet evliliğinin sona erdiğini idrak ettiği şu son 3,5 ay. Evlilik denilen kurum insanı sonsuza kadar süreceğine inandırıp ardından pat diye ortada bırakıveren bir yanılsamadan başka neydi ki sonuçta? Bayat bir şaka gibi. Ama şakayı yapan değildi, şakaya maruz kalan kişi olmak en beteriydi. Evliliğin bitmesi her iki taraf için de ağır olsa da bitiren sen değilsen daha da zordu bu tatsız şakaya gülebilmek. Madem bitecek, bari süründürmeden sona erebilseydi. Sürüncemede kalması, yalpalaması, noktalanmadan evvel uzun uzun can çekişmesi belki de en beteriydi. Bu sürünceme insana hala bir şeylerin düzelebileceği ümidini veriyordu. Kof bir ümit. Umutsuz bir durum karşısında umuda sarılmaktan daha vahim, daha aptalca ne olabilirdi ki? 3,5 ay süren bu yalpalamadan sonra şimdi artık Rose'un tek istediği kendi yoluna gitmekti. Aynen böyle. Kendi yoluna. Hiç mi hiç arkasına bakmadan hem de. Kararlıydı Rose. Eğer tüm bunlar Tanrı'nın onu içinden geçmeye zorladığı bir nevi ıstırap tüneli ise bu karanlık dehlizden alnının akıyla çıkacak ve çıktığında bambaşka bir kadın olacaktı. Azmi'nin dışa vurmak istercesine gülmeye çalıştı ama nafile. Tuhaf, boğuk bir ses çıkardığıyla kaldı sadece. İçini çekti Rose. İki kat sıkıntılı bir iç çekiş. Ne de olsa hiç uğramasa daha iyi edeceği bir koridordan geçiyordu şu anda. Şekerlemeler ve çikolatalar reyonu. Karbonhidrat rejimi yapanlar için şekersiz vanilya aromalı bitter çikolata rafının önünden geçerken zınk diye durdu. 1-2, tam 5 adet aldı. Karbonhidrat rejimi falan yaptığı yoktu. Ama ürünün ismi kulağına hoş geliyordu. Daha doğrusu bir şeyleri, herhangi bir şeyi denetliyor olma hali hoşuna gidiyordu. Hayatın üzerinde söz sahibi olmasan bile vücudun üzerinde söz sahibi olabilirsin. Etrafındakileri cezalandırmasan da vücudunu cezalandırabilirsin. Hiç olmazsa. Dağınık bir ev kadını, savruk bir eş ve berbat bir anne olmakla itham edilmekten öylesine bıkıp usanmıştı ki Rose artık can atıyordu bunun aksini kanıtlamaya, iradesini ortaya koymaya. Süpermarket arabasını bir başka reyona çevirmesiyle kendini yeni bir abur cubur koridorunda bulması bir oldu. Çocuk bezleri hangi cehennemdeydi? Gözleri Hindistan cevizli şekerleme paketlerine takıldı. Ardından arabada 1, 2, 6 paket birden bitiverdi. Yapma Rose, yapma. Daha bu ikindi koca bir kutu vişneli dondurma yedin. Daha şimdiden bir sürü kilo aldın. Benliğinden gelen ikaz yeterince yüksek çıkmamıştı. Yine de bilinç dışında bir yerlerde bir suçluluk düğmesini harekete geçirmiş olacaktı ki Rose'un zihninde kendi sureti beliriverdi o anda. Oysa daha az evvel hani organik marulların oradan geçerken arkadaki enli aynaya bakmamayı başarmış, görünüşünü savuşturmuştu başından. Ama şimdi zihnindeki hayali aynadan onu süzüyordu görüntüsü. Kendine baktı. Genişleyen kalçasını, yayılan baldırlarını, üzüntüyle süsse de çıkık elmacık kemiklerini, altın sarısı saçlarını, buğulu mavi gözlerini ve mükemmel kulaklarını gülümsemeye başardı. Kulaklar insan vücudunun en güvenilir organlarıydı. İnsan ne kadar kilo alırsa alsın kulakları tıpatıp aynı kalıyordu. Daima sadık, daima vefalı. Maalesef kadın vücudunun geri kalanı için durum böyle değildi. Kadın vücudu zerre kadar sadakat bilmeyen nankör bir yığındı. Öyle değişkendi ki bedeni nasıl sınıflandıracağını bile bilmiyordu. Mesela armut biçimli kategorisinde olsa kalçasının omuzlarından daha geniş olması gerekirdi. Elma biçimli olsa karnından ve göğüs çevresinden kilo almaya yatkın olurdu. Sağlıklı Yaşam dergisi kadın okurlarını böyle sınıflandırıyordu. Armutgiller ve elmagiller. Oysa hem armutların hem de elmaların özelliklerine sahip olan Rose bu durumda tam olarak hangi kategoriye girdiğini kestiremiyordu. Tabii eğer mango biçimliler diye ayrı bir kategori yoksa altı kalın, ortası kalın, üstü kalın olanlar için. Aman neyse ne diye düşündü. Fazla kiloları verecekti nasılsa. Şu reziller rezili boşanma serüveni biter bitmez yepyeni bir kadın olacaktı. Aynen böyle diye geçirdi içinden Rose. Evet kelimesi yerine aynen böyle derdi. Hayır yerine de katiyen. Aynen böyle. Bambaşka bir kadına dönüşüp kıymetini bilmeyen eski kocasını ve onun o dırdırcı kalabalık sülalesini şaşırtacaktı. Düşünmesi bile güzeldi bunu. Hayali bile cezbedici. Bu fikirle keyfi yerine gelmiş olmalı ki gülümsedi. Bulunduğu koridoru şöyle bir alıcı gözle taradı. Elleri ondan bağımsız hareket edercesine kendiliğinden uzanıverdi raflara. Tereyağlı Danimarka kurabiyeleri, rengarenk meyveli turtacıklar, siyah meyen köklü şekerleme topları, sarımtırak akide şekerleri. Bunları arabaya atar atmaz arkasından kovalayan varmış gibi hızlandı. Ama tatlı bağımlılığına yenik düşmek vicdanını tetiklemiş olacaktı ki çok geçmeden kendini daha derin bir pişmanlıkla boğuşur vaziyette buldu. Nasıl olmuştu da bebeğini arabada tek başına bırakabilmişti? Nasıl yapabildim bunu Rose? Gün geçmiyordu ki Arizona televizyonunda evinin önünden kaçırılmış bir çocukla ya da ihmalden hüküm giymiş bir anneyle ilgili haberler yayınlanmasın. Önceki hafta Taksonlu bir kadın yemek yapıyorum diye evini ateşe vermiş ve içeride uyuyan iki çocuğu ölümden son anda kurtarılmıştı. Maazallah buna benzer bir hadise başına gelse kayınvalidesinin zil takıp oynayacağını düşündü Rose. Kadir'in mutlak kaynana müsveddesi o cadalos Şuşan torununun vesayetini almak için anında dava açardı herhalde. Zihnindeki karanlık senaryoları gömülen Rose'un içi titredi. Son zamanlarda bir parça dalgınlaştığı doğruydu. Hayatı önemi olmayan şeyleri unutuyordu. Mesela kredi borçları, telefon faturaları. Ama kimse aklı başında hiç kimse onun kötü bir anne olmakla suçlayamazdı. Katiyen. Bunu hem eski kocasına hem de kocasının o kabustan beter Ermeni sülalesine kanıtlayacaktı. Kocasının ailesini yabancı bir memleket, bir öte diyar gibi algılıyordu Rose. İnsanların telaffuzu imkansız bir soyadı taşıdıkları ve bilinmesi mümkün olmayan sırlara sahip oldukları bambaşka bir ülke. Rose orada kendini hep yabancı hissetmişti. Ne yaparsa yapsın, o dar olduğunun bilincinde olmuştu daima. Bu yapışkan kelime daha ilk günden yapışmıştı üzerine. İnsanın fiziksel olarak ayrı olduğu birine halen zihinsel ve duygusal olarak bağlı kalması ne korkunç şeydi. Niye çıkartıp atamıyordu eski kocasını benliğinden? Toz duman dağılıp boşanma gerçekleştiğinde bir yıl 8 ay süren kelebek ömürlü evliliklerinden geriye kalan dipsiz bir güceniklik duygusuydu ve bir de bebek. Bana kalan sadece bunlar diye mırıldandı Rose kendi kendine. Boşandıktan sonra bir nekahat devresi gerekiyordu. Ve travma ertesi bu dönemin en büyük yan etkisi gevezelik olmalıydı. Boşanmak insanı konuşkanlaştırıyordu. Ne kadar konuşursan konuş söyleyecek lafın bitmiyordu. Nitekim Rose haftalardır zihninde Çakmakçıyan ailesinin tek tek her üyesiyle tekrar tekrar kavga etmiş, karşı tarafın savlarını başarıyla çürütüp kendini azimle savunmuş, her seferinde galip gelmiş, boşanma sürecinde bir türlü dile getiremediği, başaramadığı ve o zamandan beri içinde ukde kalan şeyleri döne dolaşa sayıp dökmüştü kafasında. Ama ne fayda bir duyan olmadıktan sonra. İçini çekti. İşte oradalar. Lateksiz, süper emici bebek bezleri. Bunları arabaya yerleştirirken saçları kırlaşmış, keçi sakallı orta yaşlı bir adamın kendisine gülümsediğini fark etti. Ne dikkatli, ne özenli bir genç anne diye düşünmüş olmalıydı adam. Doğrusu Rose anneliğinin seyredilmesinden hoşlanırdı. Şimdi de seyirci bulmanın keyfiyle gülümsemekten kendini alamadı. Bu ruh haliyle uzandı aloe veralı, bahar meltemi esaslı bir kutu ıslak mendili. Onu da koydu arabaya. Tanrı'ya şükür birileri anneliğini takdir ediyordu. Daha fazla takdir ve ilgi görme arzusuyla bebek eşyaları koridorunda bir aşağı bir yukarı gezinmeye başladı. Her seferinde aslında almaya hiç mi hiç niyetli olmadığı halde şimdi almamak için sebep göremediği yeni bir ürün buluyordu. 3 şişe antibakteriyel pişik losyonu, banyo suyu aşırı sıcak olduğuna bas bas öterek ikaz eden bebek banyosu emniyet ördeği, küçük parmakları korumak için altılı plastik kapı muhafaza seti, Maymun Max çöp kutusu, içi su dolu kelebek şeklinde diş kaşıyıcısı hepsini arabaya koydu. Şimdi kim kalkıp da onu sorumsuz anne diyebilirdi ki? Minik kızının ihtiyaçlarını dikkatle almamakla kim suçlayabilirdi onu? Bebek doğduğunda üniversite eğitiminden bile vazgeçmemiş miydi? Bu evliliği sürdürmek için bütün gücüyle çalışmamış mıydı? Zaman zaman kendini hala üniversite öğrencisi olarak hayal ederdi Rose. hala bakire ve evet hala incecik. Kısa süre önce üniversite kafeteryasında bir iş bulmuştum. Kendini öğrenci gibi görmeye yardımcı olabilirdi bu ama diğer iki hayaline faydası yoktu. Sonraki koridora geçtiğinde Rose'un yüzü buruştu. Uluslararası yiyecekler reyonu. Patlıcan sosları ve yaprak salamurası kavanozlarına sinirli sinirli baktı. Patlıcan matlıcan yok artık. Sarma marma yok. Acayip etnik yemekler yemek zorunda kalmayacaklardı bundan böyle. O iğrenç kavurmanın görüntüsü bile midesini kaldırmaya yetiyordu. Bundan böyle canı ne çekerse onu pişirecekti. Kızı için hakiki Kentucky yemekleri yapacaktı. Hamburger mesela. Hamburger sosis biftek üçlemesini düşününce yüzü aydınlandı. Aynen böyle dedi kendi kendine. Dahası tavada yumurta, akça ağaç şurubuna batırılmış gözlemeler, soğanlı sandviçler, mangalda koyun pirzolası, kızarmış patates. Velhasıl öz be öz Amerikan yemeği yiyeceklerdi bundan sonra. Her sofraya oturduğunda görmekten gına getirdiği o vıcık vıcık yoğurtlu içecek yerine de elma suyu içeceklerdi. Bundan böyle günlük menülerini Amerikan mutfağından seçecekti. Patates püresi ya da kırmızı et ya da nohut. Bu yemekleri hiç şikayet etmeden hazırlayacaktı. Tek ihtiyacı günün sonunda karşısında nezaketle oturup pişirdiklerini tebessümle yiyecek efendi bir kocaydı. Onu ve pişirdiği yemekleri gerçekten sevecek bir adam. Aynen böyle. Rose'un ihtiyacı olan buydu. Kalabalık bir sülalesi, etnik kimliği, zor telaffuz edilen adları ve yıllanmış sırları olmayan basit bir sevgili. Nohut yarnisinin kıymetini bilecek bir erkek. Oysa bir zamanlar Barsam'la birbirlerine nasıl da aşıktılar. Barsam'ın sofraya konan yemeğin farkında bile olmadığı, en azından içindekileri umursamadığı bir dönem olmuştu. Zira gözü başka yerde olurdu. Rose'un gözlerinin içinde. Öylesine aşk ve arzu dolu. O şehvetli günlerini hatırlayınca Rose'un yanakları yandı. Ama hemen ardından gelen dönemi düşününce birden buz kesti. Heyhat! Göz açıp kapayana kadar eşinin o korkunç ailesi meydana çıkmış ve sahneyi sonsuza kadar hükümleri altına almıştı.